Ayrım 16.
Niçin hazırlanmak için kimse yardıma gelmiyor? Nikah neredeyse kıyılacak. Beni ne zaman yıkayıp giydirip süsleyecekler? Bütün bu kadın kalabalığı çene çalarken gelini unuttu. Uyanın apa, Molvi geliyor. Molvi, Hindistan'da imama verilen ad. Kadınlar gelip imamın kendisini görmemesi için Selma'nın önüne çarşaf gerdiler. Peki ama nişanlı neredeydi? Genç kızın endişeli halleri karşısında Zehra gülmeye başladı. Apacığım, onu ancak yarın görebilirsiniz. Yarın mı? Selma anlayamıyordu. Ama soru sormanın sırası değildi. Çarşafın öte yanında kıpırdanmalar, mırıldanmalar, öksürükler duyuldu. Sonunda bir sessizlik oldu ve Selma kendisinin çağrıldığını duydu. Kelimelerin, hecelerin üzerinde teker teker duruluyordu. Selma, Hayri Rauf ve Hatice Murat kızı, Badalpurlu Emir Ali ve Selim Abatlı Ayşe oğlu Emir'i kocalığa kabul ediyor musun? Hayır, etmiyorum. Selma bağırdığını sandı ama yanındaki kadınlarda en ufak bir kıpırdanma bile olmamıştı. Gözleri korkuyla Zehra'yı aradı, sadece Rani Azize'nin ciddi yüzüyle karşılaştı. Cevap vermesi gerekiyordu. Birden şimdiye kadar oyun oynadığını anladı. Nişanlılık oyunu oynamıştı. Ama içinden asıl kararını Molvi'nin önünde Emir'i görüp gözlerinin içini okuduğunda vereceğini düşünmüştü. Onu aldatmışlardı. Yoksa kendisi mi kendi kendini aldatmıştı? Hafızasını yokluyordu. Doğru. Gerçek İslam geleneğinde nişanlılar ancak nikahtan sonra bir araya gelip birbirlerini görebilirlerdi. Her biri hayatını birleştireceği insanı görmeden önce imama evet derdi. Ama Osmanlı sarayında durum farklıydı. Onun için zannetmişti ki... Selma, kocalığa... Ses tekrarlıyordu. Düşünmesine bir saniye bile izin vermeyecekler miydi? Etrafındaki kadınların bütün dişlerini göstererek güldüklerini, binlerce alaylı bakışın kendisine döndüğünü sanıyordu. Belki de korktuğumu düşünüyorlar. Evet, kabul ediyorum. Konuşan kendisi Selma mıydı? İmam üç kez soruyu tekrarlamış, üç kez evet diyen sesini duymuştu. Öylesine kararlı çıkmıştı ki kadınlar birbirine hayretle bakmışlardı. Genç bir gelin için amma da tuhaf bir davranış biçimi. Bütün tören ancak 5 dakika sürmüştü. Şimdi imam, İmam Bara'ya gidiyordu. İmam Bara, bazen sarayların içinde de bulunan Şii mescidi. Damat ailesi ve arkadaşlarıyla orada bekliyordu. Tören için şirvani giymişti. Kadınlar merakla şeyhi izlemişlerdi. Gizli merdivenler sayesinde tapınaktaki töreni izleyebileceklerdi. Selma'nın yanında sadece Zehra kalmıştı. Sessizce, anlayışla elini tutmuştu. Çok sonra oda kararmaya başladığında bir kandil yakıp Celaleddin Rumi'nin şiirini okumaya başlayacaktı. İstanbul'dan ayrılışından bu yana bu büyük ozanın şiirlerini duymamıştı Selma. Ama her mısrayı tanır gibiydi. Aşkınla alemin erganunu oldum. Senin mızrabınla gizli hallerim faş oldu. Vücudumun harap olan şekliyle bir çenge benzedim. Hangi perdeye dokunursan oradan inliyorum. Kervanımız aşk yüküyle Adem diyarından kalktı. Uslat şarabı daima bizim gecelerimizi aydınlatır. O şarap aşk mahsebinde haram değildir. Dudaklarımız onunla Adem sabahına kadar kurumayacaktır. Hakikatte senin ruhunla benim ruhum birdir. Sen bende ve ben sende peydah olur ve saklanırız. İşte benimle senin münasebetimizin manası. İkimizin arasında ben ile sen yokuz. Kandilin ışığı titreşip duruyordu. Ortalık çok sakindi, hava tatlıydı. Selma yatışmış, uyuyakalmıştı. Nihayet su. Selma vücudundan akıp giden derinliğe doyamıyordu. Günlerdir bunu beklemişti. Hayata yeniden dönmüş gibi zevkten titredi. Onu böyle heyecanlandıran suya kavuşması mı yoksa Emir'i beklemesi miydi? Vücuduna yeni baştan kokular sürmüşler, gelinlerin al kırmızı, altın simli gararasını giydirmişlerdi. Boynuna ve kulaklarına sayısız pırlantalar takmışlardı. İnce kollarına geçirdikleri düzinelerle altın bilezik dirseğine kadar çıkıyordu. Ayak bileklerine bile altın zincirler takmışlar, baş parmağına değerli bir yüzük geçirmişlerdi. Eksik olan sadece bir gelinin onsuz güzel sayılmadığı burnundaki pırlantaydı. Birkaç gün önce kadınlar burnunu delmek istediklerinde Selma o denli sert tepki göstermişti ki ısrar edememişlerdi. Güneş yükselmişti. Makyajı yapılmış, bir ilahi gibi donatılmış, nakışlı gararası giydirilmişti. Selma hazırdı. Yakışıklı racası gelmeyecek miydi? Hazır? Tam değil. Üzeri güller, yaseminler ve yaldızlı taçlarla bezenmiş kırmızı bir tülü özenle tutan bir kadın yaklaştı. Bu, gelinin tören boyunca yüzünü saklayacak olan duvaktı. Üç kat tül altında zor nefes alan Selma, bu bekaret simgesini taşımazlık edemeyeceğini biliyordu. Genç kızlar şarkı söylemeye koyulmuşlardı. Güçlü kollar altından ve yakuttan bir paketmişçesine onu kaldırıp Zenana'nın orta avlusuna getirmiş, binbir özenle oturtmuştu. Artık bu andan itibaren hiç kımıldamaması, hatta soluğunu tutması gerekiyordu. Bundan böyle sadece tatlılık, nezaket, tevekkül, bekleyiş olmalıydı. Etrafını kadınlar ve çocuklar almıştı. Rani Azize ara sıra dua aralayıp güzelliğini seyretmelerine izin veriyordu. Kadınlar birbirlerini itip kakarak, birbirlerinin üzerine abanarak hayranlık çığlıkları atıyorlardı. Selma utancından kıpkırmızı kesilmişti. Kendisini değerini biçen at cambazlarının arasında bir panayırda hisseder gibiydi. Üstelik kendisini gören kadınlar ayak ucuna altın atıyorlardı. Atılan altın sayısı tek olursa uğursuzluğu def ederdi. Selma daha fazla sersemlememek için gülümser gibi bir şeyler yaptı. Yere bakın, utangaç bir gelin asla gülümsemez. Rani Azize öfkelenmişti. Bu küçük aptal şerefimizi lekeleyecek. Genç kızlıktan kadınlığa adım atarken mutlu görünmenin uygunsuz, mutsuz görünmenin de yeni ailesine hakaret olduğunu anlamıyor mu? Yine de basit bu. Sıcak artmıştı. Selma güçlükle nefes alabiliyordu. Bu haykırışlar, itiş kakışlar, ter kokularına karışmış ağır kokular. Bunlara daha fazla dayanamayacaktı. İçi geçiyordu. Ne kadar zaman baygın kaldı? Kendine geldiğinde başı uğulduyor, gözleri kararıyordu. Mide bulantısını zorlukla bastırarak gözlerini açtı. Birkaç metre ötede, tepesinde parlayan bir yıldız ile koskocaman gri renkte bir kitle, Zenana'nın kapısını tıkamıştı. Bu koca kitle sessizce sallandı, usulca eğildi. Kimsenin bakmadığı bir sırada Selma duvağını araladı. Karşısında binbir renkte dibalarla kaplı, ayaklarında altın zincirler bulunan bir fil duruyordu. Raja'nın fili. Ağır ağır diz büküp eğildiğinde üzerindeki tahterevan oturmuş yüzü örtülü uzun bir gölge ona yaklaştı. Emir. Kadınlar genç Raja'nın bastığı yere nişanlısının yıkandığı sudan serpmişler, sonra saygıyla geri çekilmişlerdi. Hafif adımlarla gelip Selma'nın beklediği şatafatlı sedire ona dokunmamaya çalışarak oturdu. Selma onu görmüyor ama soluduğunu duyuyordu. Yoksa o da kendisi kadar heyecanlı mıydı? Üzerlerine başkaları görmesin diye kırmızı bir şal örtülmüştü. Bir kadın tepelerinde bir Kur'an tutuyordu. Ayak uçlarına ayna konmuştu. Birbirlerini ilk kez bu aynadan göreceklerdi. Yüzündeki örtüyü açsa ya, kendisininkini açmak için de bekliyor. Sonunda onu görebileceğim. Niye korkuyorum? Selma'nın gözleri önünde korkunç yüzler beliriyordu. Kocasının yüzündeki örtünün ardında çiçek bozuğu biri olmalıydı. Üstelik sivilceli, bir canavar. İşte bu nedenle nikahtan önce görünmek istemedi. Ya resmi? Sahte, kendisini kandırmak için gönderilmiş. Bütün gücünü toplayarak örtüsüne uzanırken eli ömründe kendisine hiç bu kadar ağır gelmemişti. Bu işareti beklermiş gibi Emir yüzündeki örtüyü kaldırdı. Aynaya güzel yağız bir yüz, yaşlarla buğulu zümrüt yeşili bir çift göz yansımıştı. Selma duaların sonunu işitmedi. Törenin bittiğini ancak fark ettiği bir sırada iki kadın onu alıp tahterevana, kocasının yanına oturttu. Perdelerin arasından davetlerin geçişini izliyordu. Süslü takımlarla donatılmış, filler üzerinde mücevherleri ışıldayan navaplar ve racalar, peşlerinden bayraktarları, mızraklı süvarileri ve tören giysileriyle hizmetkarları, arkadan safkan Arap atlarını kurumla süren taşranın her köşesinden gelmiş küçük soylular. Navap, Hindistan'daki Müslüman hükümdarlara genelde navap denir. Ama Ud eyaletindeki hükümdarlara Hindularda olduğu gibi raca denilir. En sonunda sürek avı için giyinmiş gibi bir Hint orkestrası. Orkestra şefinin işareti üzerine davullar, ziller, flütler, gümüş renkli trompetler ve gaydalar, İskoçyalardan gelmiş seslerle yerli müziğin karışımı saçma sapan bir senfoni çalmaya başlamışlardı. Manzarayı kaçırmamak için koşuşan kalabalığın alkışları arasında alay ağır ağır ilerliyordu. Bu genellikle en dokunaklı, gelinin bir daha dönmemek üzere baba evini terk edip kocasının evine gittiği andı. Selma'nın baba ocağı olmadığı için düğün alayı sembolik olarak 5 kere saray bahçesinin etrafını dolaşmış ve başlangıç noktasına dönmüştü. Selma filin üzerinde eleştirilerden ve meraklı bakışlardan uzak olduğunu hisseder hissetmez duanı açtı. Şaşkın, mutlu kocasına bakıyordu. O da yüzündeki örtüden kurtulmak için fırsattan yararlanmıştı. Suç ortağı gibi gülümsemişti. Selma'nın yüreği sevinçle doldu. Demek ki kendisini anlıyor, bütün bunların Selma için ne zor olduğunu biliyordu. Fil durdu. Sonra yavaşça diz çöktü. Üzerine altın bir merdiven dayadılar. Aşağıda bir grup Nedime Selma'yı bekliyordu. Onu kucaklayıp dairesine götüreceklerdi. Selma kurtulmaya çalıştı. Yürümek istiyordu ama tam arkasında Emir'in sesini duydu. Geleneklere saygı göstermelisiniz. İlk sözü bu olmuştu. Selma unutmayacaktı. Gelin odası çiçek yığınlarından görünmez olmuştu. Gümüş tepsilere meyveler ve şekerlemeler konmuştu. Odanın 4 köşesine yerleştirilen buhurdanlıklardan miski amber kokuları yayılıyordu. Odanın tam ortasında beyaz satenler ve dantellerle donatılmış muazzam bir gelin yatağı hazırlanmıştı. Hollywood filmlerini hatırlayan Selma tam bir aşk yatağı diye düşündü. Kadınlar etrafını sarmış, telaşlı telaşlı gidip geliyorlardı. Sırtına ipek bir kaftan geçirmişlerdi. Kızıl saçlarını gizleyemedikleri bir hayranlıkla fırçalıyorlardı. Batmakta olan güneş ay parçasını sarmış deyip duruyorlardı. Bununla yalnız kızıl saçlarını değil, gece parlayan yıldız kadar beyaz tenini de kastediyorlardı. Gelin çoktan hazırdı, yastıklarına yaslanmış bekliyordu. Emir nerelerde kalmıştı? Kadınlar çepeçevre yatağın etrafında oturmuş gevezelik ediyorlardı. Pan çiğneyip oraya buraya konulmuş hokkalara tükürüyorlardı. Her seferinde sıçrıyordu Selma, buna hiç alışamayacaktı. Kadınlar gülüşüyorlardı, yoksa alay mı ediyorlardı? Vakit geçiyordu. Bu koca yatakta neye benziyordu acaba? Aşağılanmıştı. Dudaklarını ısırdı. Üzgün olduğunu belli etmemeliydi. 1 saat sonra nihayet Emir göründü. Ablası Rani Azize'nin çözümlenecek acil bir sorunu olduğu için ona gitmiş, gecikmişti. Selma kahroldu. Acil bir sorun mu? Kardeşinin üzerinde yeni gelinden daha çok etkisi olduğunu herkese göstermek için uydurulmuş bir bahane olmalıydı. Zifaf gecesi konusunda şen şakrak şakalar yapan kadınlar dışarıya çıktıktan sonra Selma ağlamaya başladı. Ne oldu canım? Emir yatağın kenarına durmuş, genç karısına endişeyle bakıyordu. Hasta mısınız? Kafasını yastıklarına gömmüş olan Selma hıçkırıyordu. Bir doktor çağıracağım. Hayır, kıpkırmızı kesilmiş doğruldu. Demek hiçbir şey anlamıyordu. Emir duraksadı. Ne yapmalıydı? Selma çok öfkeli görünüyordu. Onu kıracak bir şey mi söylemişti? Ne olmuştu ki? Onu kollarına alıp teselli etmek istiyor ama cesaret edemiyordu. Onu incitebilirdi. Öyle durmuş neye bakıyor? Üşüyorum. Beni kollarına alıp kucaklasa, ısıtsa. Emir ne aptalım diye düşünüyordu. Zavallı kız dehşete düşmüş. Herhalde üzerine atılıp haklarımı kullanacağımı sanıyor. Ona saygı duyduğumu anlamıyor. Bana alışmasını bekleyeceğim. Önümde vakit var. Yatağın kenarına oturmuştu. Gün yorucu geçti dedi. Uykuya ihtiyacınız olmalı. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Selma şaşkınlıktan dona kalmış ona baktı. Alay mı ediyordu? Hiç mi çekici değildi? Bu anı o kadar düşlemişti oysa. Ne aptallık. Bunun bir aşk evliliği olmadığını biliyordu. Eh işte, kendisini beğenmediğini açıkça belli etmişti. Cesaretle doğruldu. Umursamaz bir tavır takındı. Gerçekten de dedi. Bitkinim. İyi geceler. Yatağın öbür köşesine kayıp büzüldü. Emir iç çekti. En azından bir gülümseme, sevgi dolu bir iki söz, inceliğinin takdir edildiğini gösteren bir işaret bekliyordu. Onu rahatsız etmemek için o da doğruldu. Aylardır resmine bakıp yanında olacağı anı beklemişti. Zifaf gecesinin böyle geçeceğini hiç aklına getirmemişti. Odanın perdeleri arasından güneş ışınları süzülüyor, yatağın etrafında birkaç gölge sessizce kımıldıyor. Anneciğim, Leyla Hanım siz misiniz? Diye Selma yarı uykulu mırıldanıyor. Fısıldaşmalar, gülüşmeler kulağına geliyor ve yavaş yavaş hatırlıyor ki Beyrut'ta pembe odasında değil. Hindistan'dadır ve dünden beri evli bir kadındır. Ama bu hizmetçiler bu odada ne arıyorlar? Niçin kendisini Emir ile yalnız bırakmıyorlar? Bitkin kollarını uzatıyor, eliyle çarşafları yokluyor. Emir tamamıyla uyanmış yatakta doğruldu. Emir nerede? Kadınlar gülüşerek ve birbirlerini işmar ederek yaklaştılar. Selma kızardığını hissetti. Nasıl olup da böyle boş bulunmuştu? Daha İstanbul'dayken düşünmeden hareket ettiği için kalfalar onu azarlamaz mıydı? Sevincini, acını dışarıya vurma, sakin ol derler ve örnek olarak da Hatice Sultan'ı gösterirlerdi. Annesine olan hayranlığına rağmen kızı soylu bir ruhun, belki de ruhtan çok soyluluğa sahip olduğunu düşünmekten kendini alamazdı. Emir'in yokluğu onu endişelendiriyordu. Yoksa darılmış mıydı? Oysa dün gece ışıklar söndükten sonra ona yaklaşıp saçlarını okşamamış mıydı? Bu hareket Selma'nın gerginliğini yok edivermişti. Derin bir iç çekmesiyle başını kocasının omzuna dayamıştı. Uzun süre böyle kalmışlardı. Sessizlikte vantilatörün çıkardığı gıcırtıyı dinlemişlerdi. Sonra uyuyakalmış olmalıydı. Ya Emir okşamasını sürdürmüş müydü? Acaba birden nefessiz kaldı. Uyurken bu mümkün müydü? Elini gizlice çarşafın altına soktu, karnını oradan da aşağısını yokladı. Endişeyle vücuduna baktı. Olağanüstü herhangi bir şey görmedi. Oysa Tanrım, etrafımda dönüp duran bu kadınlar tam birer baş belası. Bir şey olup olmadığına bile bakamıyorum. Hizmetçilerin utanmaları yoktu. Teklifsizce Selma'yı itip orasından burasından çekiştirerek zifaf çarşafını ellerine geçirdiler. Lekesizdi. Hayret sesleri, eseflenmeler, yan bakmalar. Selma kıpkırmızı olmuştu. Tuvalet masasına oturmuş olanları görmezlikten geliyordu. Hizmetçiler gaklayıp guklayarak uzaklaşıyor, kanıtı Rani Azize'nin dairesine götürüyorlardı. Utanç ile öfke karışımı bir duyguyla fırçayı, tarağı, parfüm şişesini, pudra kutusunu bir yerden alıp başka bir yere koyuyordu genç kadın. Ne düşüneceklerdi? Kocasının hoşuna gitmediğini mi? Daha da kötüsü bakire olmadığını mı? Kızgınlıkla tuvalet masasındaki örtüyü alıp ince şeritler halinde yırtmaya başladı. ''Apa ne yapıyorsunuz?'' Zehra eşikte durmuş Selma'ya bakıyordu. ''Ne oldu?'' Zümrüt gözleri merakla süzdü. Hüzünlüydüler. ''Neden ki?'' ''Emir nerede?'' Zehra gülümsediğini belli etmedi ama rahatlamıştı. ''Demek buymuş. Şimdiden bu ne aşk?'' Her zamanki gibi saat 6 ile 8 arasında sıcak bastırmadan ata binmeye gitmiştir. ''Her sabahki gibi.'' Selma irkildi. Sanmıştım ki düğün ertesi Gözleri alev saçıyordu. Zehra aptallaşmış gibiydi. Bir erkek istediğini yapabilir. Zehra şaşkınlıktan çok hayranlıkla bakıyordu Selma'ya. Sanki hakarete uğramış bir imparatoriçe ve bu haliyle de güzel. "Niçin benimle Zenana'yı gezmiyorsunuz, ancak yarısını gördünüz?" diye sözü değiştirmeyi denedi. Selma tereddüt ediyordu. Dolaşmayı istiyor ama cesaret edemiyordu. Herkesin lanet olası çarşaftan söz ettiğini sanıyordu. Hayır, alaycı, acıyan, suçlayan bakışları karşılayabilecek güçte değildi. "Konuklarımız sizi görürlerse o kadar sevineceklerdir ki," diye ısrar etti Zehra. "Rani Azize'nin dairesinin karşı kanadında oturuyorlar. Hadi gelin." Selma'yı elinden tutarak sarayın o güne kadar görmediği koridorlarından geçirdi. Helezoni basamaklarla çıkılan teraslar ve iç avlular tıpkı bir labirente benziyordu. En sonunda odalara bakan sivri kemerli yumuşak bir alana çıktılar. Odaların her birinde bir aile kalıyordu. Ne zamandır buradaydılar? Bu kına saçlı ihtiyarlar ve şu çok çocuklu genç kadınlar kimdi? Selma'nın gelişi onlar için beklenmedik bir mutluluktu. Etrafını alıyor, onu paylaşamıyorlardı. Çocuklar büyük bir iş yapmanın gururu ile Selma'nın geldiğini dört bir yana haber veriyorlardı. Yan odalardan fırlayan kadınlar sevinçle koşuşuyor, Rani'yi odalarında ağırlayabilmek için aralarında çekişiyorlardı. Bereket ki Zehra vardı. Tam bir diplomat gibi davranmasaydı Selma belki de 100 kadar daveti kabul etmek zorunda kalacaktı. Ama genç kız onu sürüklemiş, her odanın önünde içindekilerin önemine göre kısa ya da uzunca kalmışlardı. Şayet içerideki aileden biri ise veya soylu bir kimse ise o zaman içeriye giriyorlardı. Bu konuklardan bazıları birkaç gün önce düğün için gelmişlerdi ama çoğu aylardır, hatta yıllardır buradaydı. Bir bayram dolayısıyla gelmiş, sonra da burada rahat ettikleri için kalmışlardı. Ziyaret şeref vermek demektir. Bütün doğu böyle düşünmez mi? Ziyaret ne denli uzun sürerse gösterilen saygı o denli büyük demektir. Konuklardan bazıları genellikle yaşlı hanımlar ya da dul kadınlar ömür boyu kalmaya gelmişlerdi. İlk zamanları evin hanımı ile konuşurken yakında gideceklerini söylerler, Rani bu sözlere üzülür ya da kızardı. Yoksa rahat değiller miydi? Kendileriyle yeterince ilgilenilmemiş miydi? Bunun üzerine sırf onun hatırı için biraz daha kalırlardı. Birkaç ay sonra da hane halkından olurlardı. Giderlerse yersizlik etmiş, hatta hakarette bulunmuş sayılırlardı. Bir de fakir akrabalar ve onların çocukları vardı. Burada kalmak hakları olduğu için kalırlardı. Bu hükümdar ailelerinde mallar bölünmeyip sadece büyük oğla kaldığı ve devleti yönetmek de miras hakkı ile ona geçtiği için akrabalar bütünüyle yoksul ve yoksun kalırlardı. Raja'nın görevi bunlara bakmak, oğullarını okutmak, kızlarına çeyiz düzmek ve onları Allah öyle takdir etseydi kendilerinin olabilecek bu sarayda oturtmaktı. Bütün bu kadınlar için Selma, sadeliği ve nezaketiyle bir Rani'den çok bir evlat yerine geçmişti. Onu kucaklıyor, başını okşuyor, oturtmak için ısrar ediyorlardı. Ama Zehra yumuşamıyordu. Düzeyini altüst etmenin alemi yoktu. Çayı sadece oğlu Birleşik Eyaletlerin en büyüğünün hükümdarı olan yaşlı Karimpur Rani'sinin ve bir de emirin süt ninesinin odasında içmeyi kabul etmişlerdi. İri yarı süt nine güler yüzü ile Selma'nın bir anda gönlünü kazanmıştı. Gezinti 4 saate yakın sürmüştü. Selma nasıl hareket edeceğini fısıldayan Zehra sayesinde bu işin içinden iyi sıyrılmıştı. Gerçekten de bu isimler, ünvanlar, akrabalık dereceleri, eski dostluklar karmaşası karşısında kime daha çok saygı gösterileceğini, kime sadece nazik bir gülümsemeyle bakılacağı, kime sadece başla selam vermekle yetinileceğini nereden bilecekti? Dairesine döndüğünde yorgunluktan bitmişti. Bunca sevgi gösterisi, bunca içtenlik içini ısıtmıştı. Sevilmeyi ne de çok seviyordu. Bunu sürgünden beri tatmamıştı. Emir henüz dönmemişti. Zehra açıklama gereğini duydu. Devlet işleriyle meşgul. Şu anda bazı zorluklar var. Bir yandan Selma'yı yatıştırmak, öte yandan meraklandırmamak istiyordu. tüm Kuzey Hindistan'da Kongre Partisi'nin kışkırtmasıyla köylülerin çoğu Gandhi'yi komünist olarak gören büyük toprak sahiplerine karşı isyan ettiklerini anlatmanın sırası değildi. Zaten bugün Selma devlet işlerini umursayacak durumda değildi. Neşesi kaçmıştı. Düğünün ertesi günü kocası onu terk etmişti. Bütün öğleden sonrayı onu bekleyerek geçirmişti. Öğle uykusuna geleceğinden emin olduğu için yıkanmış, kokular sürünmüştü. Oysa Emir çay saatinde bile görünmemişti. Onuru kırılmıştı. Okur gibi yapıyor, geldiğinde bir şey sormamaya hazırlanıyordu. Hafif bir rüzgar çıkmıştı. Çıkalım Zehra, camileri ve imam baraları görmek istiyorum. Yengesinin dindar olmadığını sanan genç kız sevinmişti. Verdiği emir üzerine Selma'nın kendisine niçin kötü kötü baktığını anlamadan harem ağasına Selim, Rani Azize'ye hangi arabayı kullanabileceğimizi sor demişti. Arabanın hazırlanması bir saat sürmüştü. Rani, prensesin isteğini garip bulmuş ama herkesin duyabileceği biçimde genç gelinden hiçbir şey esirgememek istediğini söylemişti. Ne var ki saraydaki 12 atlı arabadan boş olanını bulmayı, olanaksızlaştırmayı da ihmal etmemişti. Nihayet sokağa çıkabildiklerinde gün batıyordu. Saraylar ve camiler altın bir renge bürünmüştü. Bir bahçıvan ordusu tarafından yeni sulanmış çimenler hoş bir koku yayıyordu. Çiçek öbekleri ortasında efsanevi hayvanlar biçiminde budanmış, ağaçlardan oluşan koruluklar içinde beyaz mermerden çeşmeler ve sıra sıra ince sütunlar arasından birbirine geçilen köşkler gelemeyecek ziyaretçileri bekler gibiydi. Araba yavaş ilerliyordu. Navaptikka Han'ın ve eşi Lal Baraderi'nin güzel türbelerini, Ut krallarının elçileri ve soyluları kabul ettikleri kırmızı taşlı sarayı, narin kubbeli küçük imam barayı ve sessiz bahçelerin ortasında romantik bir sonatın notaları gibi dizilmiş kısırları geçmişlerdi. Bir tepenin üzerine kurulmuş olan Cuma Camii bütün kente hakimdi. Güzelliğin ve sessizliğin verdiği ilhamla Selma durup dua etmek istedi. İmkansız apa, buna hakkımız yok. Dua etmeye hakkımız yok mu? Girmeye hakkımız yok. Camiye sadece erkekler girer. Kadınlar evde dua ederler. Bu saçmalıklar da neyin nesiydi? Selma arabadan atladı, peçesini düzeltti. Hurafelere karşı dinini korumak isteyen bir mümin edası ile onu durdurmaya kalkışan nedimeleri itti. Halifenin torununu camiye girmekten alakoymak kimin haddineydi? Büyük avluda kimseler yoktu. Güneş batmış, mavimtırak bir saydamlık bütün tatlılığı ile etrafa yayılmıştı. Kuşlar serinliği cıvıldaşarak karşılıyorlardı. Bir yıldız parlıyordu. La ilahe illallah. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Çünkü sen sonsuzluksun. Ezelden ebede var olansın. Senin dışında hiçbir şey yok. Selma diz çöktü. Bu güzellikte, bu sessizlikte, bunca kez tekrarlanmış olan sözcükler onu ışığa boğuyor, yatışmış, bir dilekte bulunmaksızın içini döküyordu. Yanı başındaki telaşlı gölgeyi fark etmemişti. Birden kolunu çektiklerini hissetti. Yanı başında koskoca bir kara sinek el kol hareketleri yapıyordu. Gözlerini kapattı. Sükûnetini tekrar bulmak istiyordu. Ama öfkeli Molvi bağırmaya başlamıştı. Selma doğruldu. Bu eşek onu bu içe dönüşünden hangi hakla alıkoyabiliyordu? Susacak mısın iblis? Bütün İslam ülkelerinde camiler kadınlara açıktır. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma'nın Kabe'de erkeklerle yan yana dua ettiğini bilmiyor musun cahil? Yüceler yücesi Hazreti Muhammed'in izin verdiğini sen nasıl yasaklarsın sefil? Molvi şaşkın bu beyaz şeytana, varlığı kutsal yeri kirleten bu kafire bakıyordu. Ne söyleniyor, ne diyordu? Tercüme et Zehra, her kelimesini. Selma hırsından köpürmüş, genç kızın kolunu çekiştirip duruyordu. Söyle ona, dar kafalılıkları, riyakarlıkları, budalılıkları ile o ve tüm onun gibiler dinimizi bilmiyorlar. Hangi hakla görev yapmaya kalkışıyorlar? İslam'da Allah ile kulu arasında aracı yoktur. Ruhban sınıfı yoktur. Tek rehber Kur'an ve Peygamberimizin sözleridir. Molviler, mollalar, imamlar halkın cehaletinden yararlanarak kendilerini kabul ettirmeye kalkışan sahtekarlardır. Bir haftadan beri gem vurduğu öfkesi sonunda haklı bir nedenle patlamıştı. Hiddetinin keyfini çıkarırken yüzü kül rengine dönen molla yelkenleri indirdi. Saraya döndüklerinde Selma, Rani'ye saygılarını sunma gereğini duymaksızın dairesine yöneldi. Yanındakiler rezaleti haber vermek üzere Rani'ye koşmuşlardı. Odasında Emir'i bir aşağı bir yukarı gezinirken buldu. Kendisini tuttuğu her halinden anlaşılıyordu. ''Neredeydiniz? Sizi bekliyordum.'' ''Bense sizi bütün gün bekledim. Sadece bir saatliğine çıkmıştım.'' Emir, yeni bir gelinin yapması gerektiği gibi Selma'nın kendisini sonuna kadar sabırla beklememiş olmasından ele güne karşı mahcup sustu. Çok ağır sorunlarla uğraştığını söylemedi. Bunlar bir kadınla konuşulacak şeyler değildi. Vaktini nasıl geçirdiğinin hesabını da verecek değildi. Selma'nın sabırsızlığını bir güvensizlik olarak yorumlamış, kırılmıştı. Ona ne diye bunları söyledim? Azarlanmış bir çocuğa benziyor. Bütün gün sade onu düşündüm. Şimdi karşımda. Ona hakaret ediyorum. Ondan bir af dileyebilsem, kendisini ne kadar özlediğimi söyleyebilsem. Selma gözlerini yere dikmişti. Ona nasıl anlatsam? Sabırsızlığım aşkımın kanıtı değil mi? Geçen gece uyurken ne de güzeldi diye aklından geçirdi Emir. Buradaki kadınların koyu esmer güzelliklerinden farklı, çocuksu bir güzellik. Bu berraklığı, bu tatlılığı bütün gece seyretmişti. Oysa şimdi öfkeliydi. Nedenini anlayamıyordu. Hintli kadınların uysallıklarının aksine Türklerin alıngan olduklarını söylemişlerdi. Gene ne vardı? Besbelli sinirliydi. Her şey onun için o kadar yeniydi ki alışması için zaman tanınmalıydı. Birbirleriyle sarmaş dolaş olacakları uzun bir gecenin hayali ile işlerini yarıda kesip genç karısıyla buluşmak için gelmişti. İstemeyerek ayağa kalktı. ''Yorgunsunuz. Dinlenmeniz için sizi yalnız bırakıyorum. Yemeğinizi burada mı yemek istersiniz yoksa sizi davet etmiş olan ablamın dairesinde mi?'' Selma şaşkın bağırmak üzereydi. ''Yine nereye gidiyorsunuz?'' Kendini tuttu, dudaklarını ısırdı. ''Burada yerim, teşekkür ederim.'' Gitti. Hareketsiz, onu Emir'den ayıran karşısındaki bembeyaz kalın duvara baka kaldı. Her işi berbat etmenin huzursuzluğu içindeydi. Kavuşmaları bu denli zor muydu? ''Zavallı prensesim, sevgili bülbülüm, sizi nasıl da ihmal ediyor şu yabaniler?'' Bayan Gazavi abartılı biçimde içini çekti. Bu evliliğin yürümeyeceğini söylemişti. Daha ilk günden anlamıştı. Bir katar tutacak kadar parası olmayan insanların arasında bir padişah torununun ne işi vardı? Selma, Bayan Gazavi'nin işi büyüttüğünü, Hindistan'dan ve özellikle bir beyaz olduğu için hak ettiği saygıyı göstermeyen Hintlilerden nefret ettiğini biliyordu. Genelde onu sustururdu ama bu gece acınmaya ihtiyacı vardı. Odanın bir köşesinde ellerini önüne kavuşturmuş olan Zeynel onlara bakıyordu. Bu deliği getirmek ne aptallık, neye dokunsa zehirliyor, ortalığı velveleye veriyor. Sultanı uyarmıştım ama Selma çok ısrar etti. Bu entrikacıya bağlandı çünkü kızın zayıf noktasını biliyor. Bizim kızımız daha hala Osmanlı sarayındaymış gibi pohpohlanmaktan zevk alıyor, kendisine tapılsın istiyor. Kadın da bunu keşfetmiş. Durdurulmayacak olursa şu Gazavi denen yaratık muradına erişecek, evliliği bozup Selma'yı Beyrut'a geri götürecek. Buna izin vermeyeceğim. Sultanım çok üzülür. Üçümüz burada yemek yiyelim. Selma emri unutup eğlenmeye karar verdi. İlk kez gözetlenmekten ve fiskoslardan uzakta yalnız kalıyorlardı. İlk kez Hindistan'a ayak bastığından bu yana kendini özgür hissediyordu. ''Bu gece eğleneceğiz. Mahzun olmak da, ciddi olmak da yasak.'' Bayan Gazavi el çırptı. ''Yaşasın, işte şimdi cesur sultanım geri geldi.'' Sonra Rani Azize'yi taklit ederek devam etti. ''Yazık ki zavallıcık Sünni, oysa biz Şii'yiz. Üçü de kahkaha attı. Lübnanlı'nın taklit yeteneği müthişti. Yemekte çok eğlenmişlerdi. Eski günler anılmış, seyahatler tasarlanmıştı. Önce sultanı görmeye Beyrut'a gideceklerdi. Sonra da Paris'e. Artık para sıkıntısı olmadığına göre Selma'nın önüne bir zevk-ü sefa alemi açılıyordu. Ya emir? Onu ikna ederdi. Fethetmek istediğinde kim Selma'ya karşı koyabilirdi? Yeniden genç, fütursuz, gamsız olmuştu. Az önce neden mutsuz olduğunu bile hatırlamıyordu. Şarkı söylemek, dans etmek istiyordu. Buraya bir piyano koydurtacağım. Müzik geceleri düzenleriz. Zeynel, çabuk gitarımı getir. Bu, Beyrut'un şık gece kulüplerinden biri olan Kristal'de bir İspanyol gitarcının hediye ettiği ince ve zarif bir aletti. Selma hayale dalmış, erkeklerin güzelliğini övdükleri günlere dönmüştü. Ne kadar da uzaktı o günler. Şarkı söyleyelim, hüzünün canı cehenneme. Ayakta bir ayağını koltuğa dayamış olarak birkaç nota tınlattı. Sonra sıcak, ahenkli sesiyle söylemeye başladı. İki aşkım var, vatanım ve Paris. Sadece filmlerde gördüğü ama bütün şarkılarını ezbere bildiği Josephine Baker, Tino Rossi, ah, Catarinetta Bella, Cicci, sesi yumuşamış dalga dalga idi. Dinle, aşk seni çağırıyor, Cicci. Neden hayır diyorsun? Ah, ah, ey güzel Catarinetta'm. İki dinleyicisi mest olmuş, el çırpıyordu. Perdenin arkasından iki şaşkın yüz, Rani'nin iki nedimesi göründü. Prensesi şarkı söylerken görünce gözleri hayretten fal taşı gibi açılmıştı. Dehşet içinde susmasını işaret ediyorlardı. Selma alaycı devam etti. O zaman bilseydim, ah ah, ey güzel Catarinetta'm. Nedimeler yok oluverdi. Sonra Selma'yı susturmak için bir kez daha göründüler. Selma işi inada bindirmişti. Daha kuvvetli söylemeye başladı. Bu gece bir yanardağ gibi patlamak, yeri göğü inletmek istiyordu. Ne oluyor? Kükreyen bir sesti bu. Selma sustu. Rani içeriye girmiş ona bakıyordu. Eğleniyorum ablacığım. Gitar çalar, şarkı söylerim ben. Sakınca görmezsiniz herhalde. Ben? Görmem. Ama etrafımızdaki cahilleri dikkate almanız gerekir. Onlar için müzik ve şarkı sefahat demektir. İşleri bu olanların yapması uygun görülür. Çünkü Lucknow güzel sanatlara açık bir kenttir. Ama bir Rani'nin bunu yapması utanç verici sayılır. Sayılsın, kötü bir şey yapmadım ki. Kötülük göreceli bir kavramdır, yerine göre değişir. Tekrar ediyorum, burada çalgı çalmak ayıptır. İnsanları utanca boğuyorsunuz. Sonra size hiçbir saygıları kalmaz ve bu horlanış emire de yansır. İşte buna izin veremem. Uyarı çok açıktı. Seçimini yap, ya gitarın ya evliliğin diyordu. Rani Azize sesini yumuşattı. Haydi makul olunuz, yaşam tarzınız değişiyor. Büyük olan kazançlarından yararlanmaya çalışın. Bazı sakıncalarını da sineye çekin. Cevap vermesine fırsat bırakmadan çekip gitti. Zaten ne diyebilirdi ki? Rani'den nefret etmesine rağmen bu noktada belki de haklıydı. Ama bu evliliğin büyük olan kazançlarından derken neyi kastediyordu? Parayı mı? Ona karşı durmadan kullanacakları silah bu muydu? Gecenin keyfi kaçmıştı. Selma dostlarını gönderdi. Tek isteği uyumaktı. Rüya görüyordu. Yakışıklı kocası usulca yanına girmiş, alnına kaçamak bir öpücük konduruyordu. Kendisi de kollarını açıyor, ona sokuluyordu. Vücudu ne kadar kaygandı, ne güzel kokuyordu. Şimdi de Selma'yı okşuyor, yanaklarını, boynunu, omuzlarını öpüyor, onu sevdiğini söylüyordu. Bir köpek yavrusu kadar yumuşak ve sevimli diye düşünüyordu Selma. Gülmek istiyordu. Uyurken gülünür mü? O halde gözlerini açtı. Emir orada üzerine eğiliyordu. Gergin yüzünü iki çelik parıltılı çizgi aydınlatıyordu. Emir ellerini uzattı. Kendisini görüyor muydu? Gözleri bir tuhaftı. Sadece kendi kendilerini yansıtan aynalar gibi bulanıktı. Niçin onu öpmüyordu? Niçin hareketsizdi? Sızlanırcasına "Emir, sev beni," diye fısıldadı. Bunu söylerken neyi kastettiğini pek bilmiyordu ama tatlı sözler duymak istediğini, yatıştırılmaya ihtiyacı olduğunu biliyordu. İnce uzun eller ensesini tutmuştu. Parmakları boynunda geziniyordu. Sonra bu parmaklar yavaşça indi. Dantelleri araladı, göğüsleri sıktı, okşadı ve... Hayır! Selma bir sıçrayışta doğruldu. Göğsünde 5 kırmızı çizik vardı. Kocasına baktı. Bir deli ile evlenmişti. Emir gözlerini kapattı, tekrar açtığında madeni parıltı yok olmuş, sıcak, sevecen bir ifade kalmıştı. "Beni affedin sevgilim, güzelliğiniz aklımı başından aldı. Ne zamandır hayallerimi süslüyorsunuz?" Selma'yı kollarını alıp sallamaya başladı. Sonra usulca, çekinerek çizikleri öptü. "Bana kızmayın, bu çizikler bende uyandırdığınız ihtiras ateşinin birer kanıtı. Pek az kadın öyle bir ateşi yakabilir. Hem utanıyorum hem de mutluluktan uçuyorum. Bugüne kadar böyle bir duyguyu hiç tatmamıştım." Selma uzun kirpikleri arasından onu süzdü. Gerçekten de üzülmüş görünüyordu. Yavaş yavaş okşana okşana gevşedi. Kendisine öyle büyük bir sevgiyle bakıyordu ki kuşkulanmış olmasından utandı. "Seni seviyorum," diye gülümsedi. Emir ona kuvvetle sarıldı, onu kaybetmekten korkarcasına. Selma sevgiye, şefkate açtı. Çocukken kalfalar onu üzerlerine atılıp öpücükler kondurduğu için azarlanırlardı. Böyle davranışlara Osmanlı sarayında yer yoktu. Babasının en büyük sevgi ifadesi yanağını okşamaktan ibaretti. Annesine gelince çocuklarını alınlarından öpmesi bile fazlasıyla duygusallık göstermek demekti. Selma usulca kendini ırmağın akıntısına, çevrintisine bıraktı. Ilık bir rüzgar çıkmış, buklelerini, geceliğini, karnını okşuyordu. Gece olmuştu. Yıldızlar tepesinde dans ediyordu. Keskin bir acıyla daldığı hayalden çıktı. Emir kapalı gözler ve gergin bir yüzle üzerindeydi. Yoksa o da mı acı çekiyordu? Kurtulmaya çalıştı. Ne yapıyor, niye devam ediyor? Selma'nın canı yanıyordu. "Durun!" diye bağırdı. Onu duymuyordu. Selma panik içindeydi. Yumruklar, tırnaklarla kendini saran kolları açmaya çalışıyordu. Emir onu görmüyor gibiydi. Selma yorgun düşmüş, kendini yastıklara bırakmış, gözyaşlarını tutamaz olmuştu. Acıdan çok şaşkınlıktan ağlıyordu. Ömründe ilk kez kaba kuvvete baş eğiyordu. Derin bir soluktan sonra Emir yığıldı. Deliye dönmüş olan Selma bu ağırlığın altından çıkmaya çalışıyordu. Kafasına dek tek bir düşünce takılmıştı. Kaçmak, yıkanmak, kanı, teri, lekeyi çıkarmak. Emir'i itip banyoya koştu. Muslukları ardına kadar açtı, hırsla yıkanmaya başladı. Derisini yüzüp bu ayıbı sökmek istiyordu. Acaba arınabilecek miydi? Aşk denilen bu muydu? Yok, hayır, olamazdı. Bir kadını seven erkek ona bakar, onunla tatlı tatlı konuşur, ne hissettiğini anlamaya, her an ona yakın olmaya çalışır. Selma yasaklandığı halde Fransızca romanları okumuştu. Evli kadınların anlattıklarına kulak misafiri olmuştu, biliyordu. İçi bulanıyordu ama ağlamak isteği duymuyordu. Bir de dinmeyen şu kan, birden tiksindiği, delicesine cezalandırmak ve sakatlamak istediği, ona tüm bu dehşeti hissettiren vücudunu yıkamaktan hiç bıkmayacağını sandı. Ya ölecek olursa, ya geçirdiği bir kanama ise, ya Emir onu öldürmeye kalkışmışsa, belki de en iyisi bu olurdu. Ne intikam ama, ne şahane olurdu. Bembeyaz tabutunun başucunda annesi ağlıyor. Selma onu ağlar görünce üzülüyor. "Beni affedin anneciğim, mahsus yapmadım. Ne de acı çekeceklerdi zavallılar." Perdenin arkasından endişeli bir ses duyuldu. "Bir şeyiniz yok ya canım." "Hayır, hayır, geliyorum." Temiz bir geceliği aceleyle üstüne geçirdi. Yarasını saklamalıydı. Emir enine yatağa uzanmıştı. Gülümsemesi şehvetliydi. Yarattığı dramın farkında değildi. "Mutlu musunuz?" Selma başını çevirdi. Bu davranışını utangaçlığa veren Emir, "Yaklaşın," diye fısıldadı. Onu yavaşça kendine çekti. Selma bütün sinirlerini yitirmişçesine uysal, Hareketsiz kendini bıraktı. Emir elini karnının üzerinde gezdirirken ürperdi. Onu isteklendirdiğini sanan Emir mutlulukla güldü. Biraz dinlenmeme izin verin. Selma kızardı, geveledi. Ama ben... Emir daha çok güldü. Kendine duyduğu bu güvene fena içerlemişti Selma. Bu güzel karın bize oğullar verecek değil mi?